Adı Aylin.
Ayrım 4.
İyimizi niye el alsın, kötümüzü niye el görsün gibi kendilerine özgü deyişleri vardı. Emekli oldukları zaman İbra diye geri döner, İtalyan stili olmalı evler inşa ettirir, ölümü o evlerde beklerlerdi. Dillerine birçok İtalyanca kelime yerleşmişti. Örneğin kapıya kapı demez, la porta derlerdi. Cumhuriyet devrinde köylerin adı Aydınkent olarak değiştirilince toplu halde başvuruda bulunup İbra da adını geri alan yegane köylüler. Cemal dışarıdan kız alan ilk kuşak, belki de ilk genç oluyordu İbra'dan. Hasip Bey'in evinde böylece bir nişan daha kutlandı. Cemal Bey nişanlısını İstanbul'da bırakarak Ankara'ya geri döndü. Bir süre ev arayacak ve münasip bir ev bulduğunda nikah hazırlıklarına başlayacaklardı. Münasip bir ev hiç bulunamadı. Genç adam yaşıtlarına göre çok iyi bir maaş alıyor ve çok eğlenceli bir bekar hayatı sürdürüyordu. Hatta birkaç yıl önce hariciye ve ulaştırma vekaletlerinin memuriyetler arasında 50 lira fazla fark var diye devlet demir yollarını tercih etmiş, bir de üstelik kurumun son derece konforlu lojmanında kalmaya başlamıştı. Kazandığı parayı olduğu gibi keyfine harcıyor ve aynı işlerinde çalışan bir Fransız mühendisin genç kızıyla da flört ediyordu. Buna rağmen çok beğenerek nişanlandığı Leyla'dan da vazgeçmeye niyeti yoktu. Leyla son derece gururlu olduğu için çok uzun bir süre hiç sesini çıkarmadan bekledi. Cemal hep aynı bahaneyle mazeret beyan ediyordu. Ankara yeni yeni inşa olmaktaydı. Leyla'yı oturtabileceği apartmanlar henüz inşaat halindeydi. Binalar biter bitmez hemen bir ev tutacaktı. Hatta bir tanesini mimlemişti bile. Ama inşaat bir türlü tamamlanamıyordu. Cemal Bey bazı hafta sonları nişanlısını görmek için İstanbul'a geliyor, gençler yürüyüşe çıkıyor, Boğaz'da baş başa yemeğe ya da sinemaya gidiyorlar ve istikbale ait planlar yapıyorlardı. Ama nikahtan söz edilmiyordu. Bu arada 3 yıl geçti. Cemal 2 kere terfi gördü, birçok inşaat tamamlandı ve Leyla'nın kulağına nişanlısının Ankara çapkınlıkları çalındı. Nanaka kuzenini böyle hayırsız birini tanıştırdığı için kocasının başının etini yiyordu. Sonunda Mithat Recai evinde bir akşam yemeği daha düzenleyerek evlenme niyetle bir başka bekar arkadaşlarını davet etti. Leyla ile kardeşi Ecla da davetler arasındaydı. Nanaka'nın ne zamandır kafasında Berlin'den yeni dönmüş genç makine mühendisini Leyla ile tanıştırarak çapkın Cemal'e iyi bir ders vermek vardı. Nusret Kulin, Avusturya-Macaristan kargaşasında İstanbul'a göç etmiş Bosnalı Kulinoviçlerin oğluydu. Almanya'da makine mühendisi olmuş ve yurda yeni dönmüştü. Leyla bu gözlüklü genç adamın taşkın neşesini, arka arkaya patlattığı kahkahaları, anlattığı hikayeleri gece boyu dikkatli dinledi. Hatta bir ara sohbeti koyulaştırdılar ve birkaç kere dans ettiler. Leyla genç adamdan hoşlanmış, onu çok doğal ve çok zeki bulmuştu. Ama Nusret Kulin'in gönlü her nedense ağırbaşlı sarışın güzel Leyla'ya değil, onun uçarı, oldukça uçarı, saçları alagarçon kesilmiş, kahküllü, koyu kumral kız kardeşine takıldı. Ve öylesine takıldı ki o davetten çok kısa bir süre sonra Kulin ailesi Ecla'yı oğullarını istemeye Hristover'de apartmanına gittiler. Leyla olayın fazla üstünde durmadı ve ilk görüşte kanının kaynadığı bu genç adam hayatı boyunca onun en yakın dostu ve en sevgili eniştesi olarak kaldı. Küçük kız kardeşi Ecla, üç kızın arasında en kırıtkan, en dişi olanıydı. Genç mühendisin başını iyice döndürmüş olmalı ki Nusret Fadıl'a gecikmeden bir iki ay içinde evlenmek istiyordu. Melaka'nın bir kızını daha baş göz edeceği için sevinçten uçuyordu. Ama ortaya çok garip bir durum çıkmıştı. Leyla 3 yıldır nişanlı ve yaşça büyük olduğu halde Ecla daha önce evlenecekti. Hasip Bey en sevgili kızının böyle bir açmazda kalmasına müthiş üzülüyordu. Leyla ise babasının nişanlısıyla yüzleşip bu işe müdahale etmesine asla razı olmuyordu. Sonunda çözümü yine Leyla buldu. Ankara'ya giden yataklıya binecek, sabah Ankara'ya varacak, Cemal'le konuşup aynı akşam İstanbul'a dönecekti. Hasip Bey çaresiz kabul etti. Baba kız bu görüşmeyi Melek Hanım'dan bile saklamayı uygun gördüler. Cemal bir sabah vakti nişanlısının karşısında bulunca oldukça şaşırdı. Leyla lafı hiç dolandırmadan konuya girdi. 3 yıldır bekliyordu. Artık nişanlılık dönemi tamamlanmıştı. Cemal bu evlilikten vazgeçmiş olabilirdi ama Leyla aile şerefini kurtarmak zorundaydı. İstanbul'da herkes Leyla'nın bir türlü sonu gelmeyen nişanlılığını konuşuyor, Cemal'in Leyla'yı atlattığının dedikodusunu yapıyordu. Melek Hanım eş dost arasında çıkamaz olmuştu. Hasip Bey zor durumda kalmıştı. Evlenecekler ve 2 ay sonra boşanacaklardı. Cemal bu öneri karşısında sarsıldı ama genç kadın çok ciddiydi. Özellikle çok düşkün olduğu babası için endişe ediyor ve onu bu onur kırıcı durumdan kurtarmaya amaçlıyordu. Cemal'e her türlü teminatı vermeye hazırdı. Hatta aralarında notere tasdik ettirecekleri bir anlaşma da hazırlayabilirlerdi. Ama bu evlilik 2 ay bile sürse kesinlikle gerçekleşecekti. Hem de Ecla'nın düğününden önce. Cemal Leyla'yı kulaklarına inanamayarak dinledi. Bu sessiz, ağırbaşlı kız ammada cesur çıkmıştı. Nişanlısının duygularını ve ailesinin durumunu göz ardı ederek evliliği bunca zamandır savsaklamasından dolayı kendini suçlu hissetti. Aralarında resmi bir anlaşmaya gerek olmadığını söyledi. Leyla düğün tarihini istediği gibi saptayabilirdi. Ecra'nın düğün tarihi ve yeri saptanmıştı. Düğün Mayıs'ın 22'sinde Büyükada'da Akasya Oteli'nde yapılacaktı. Leyla kendi nikah tarihini 10 gün öncesine koydu. Yani bu konuşmadan itibaren yaklaşık 20 gün sonrasına. Cemal Ecra'nın ablasına kendini ona tercih eden biriyle ondan daha önce dünya evine gireceği için Allah'ın günü caka satacağını bilmiyordu elbette. Leyla'nın Ankara çıkartması zaferle sonuçlanmıştı. Ertesi sabah Haydarpaşa Garı'na onu karşılamaya gelen babasına müjdeyi verdi. Ama bu kez 10 gün arayla iki kız evlendirmek zorunda kalan Bayındırlıların iki ayakları bir pupuca girdi ve çeyiz telaşına düşen iki kız kardeşin arası büsbütün gerginleşti. Leyla aile arasında yapılacak sakin bir tören istemişti. Hasip Bey sevgilisi Leyla'sına küçük kardeşinden geri kalacak bir törene razı gelmedi ve Leyla'nın düğünü de Akasya Oteli'nde yapılmak üzere planlandı. Düğünden sonra yeni evliler Akasya Oteli'nde 10 gün balayı yapıp Ecra'nın düğününe de katılıp Ankara'ya döneceklerdi. Leyla zoraki evliliğinden son derece huzursuzdu. Ecra'nın düğün gecesinde son günlerde sık sık atıştığı ve onu çok isteyen bir adamla evlenmekte olduğu için belki de şuur altında farkına bile varmadan kıskandığı kız kardeşinin düğününe gitmek istemedi. Kocasının hasta olduğunu söyledi. Cemal Bey'in ateşine bakmak için verdiği dereceyi kaşla göz arasında sıcak çayına batırdı ve Cemal de ateşi 40 dereceye yükselmiş genç karısını otel odasında yalnız bırakıp aşağıdaki düğüne inemedi. Ecra ile Nusret'in düğününden sonra Leyla ve Cemal Ankara'ya döndüler. Cemal'in 3 yıldır aradığı ev bir türlü bulunamamış olduğu için yeni gelin Devlet Demiryolları'nın lojmanına yerleşti. Burası tren garının arkasında bahçe içinde şirin bir evdi. Cemal Leyla'ya verdiği sözü tutmuş onunla evlenmişti ya büyük bir rahatlıkla yine eski yaşantısına geri dönmüştü. Fransız mühendisinin kızıyla flört etmese bile her akşam Leyla'yı lojmanda yalnız bırakıyor ve arkadaşlarıyla poker oynamaya gidiyordu. Leyla evin ve bahçenin bütün ışıklarını yakıyor, saatlerce kitap okuyordu. Kocasının ayak seslerini duyduğu zaman da hemen yatağına koşup uyur taklidi yapıyordu. Karı koca aralarındaki soğukluğa rağmen 2 ay boyunca aynı damın altında münakaşa etmeden, tartışmadan yaşadılar. Leyla için tartışılacak bir konu yoktu. O bir anlaşma yapmıştı, süresinin dolmasını bekliyordu. Cemal ise kız tarafının arzusuyla gerçekleşen bu evlilikte dizginleri elinde tuttuğuna inanıyordu. Cemal bir akşam lojmana döndüğünde kapının yanına dizilmiş 3 adet valizle karşılaştı. Karısına İstanbul'dan bir misafirin geldiğini zannetti. Oysa valizler Leyla'ya aitti. Genç kadın büyük bir sükunet içinde kocasının 2 ayında olduğunu ve söz vermiş olduğu gibi ertesi gün İstanbul'a gideceğini anlatıyordu. Hatta istasyon şefi Mehmet Bey'e ertesi günkü tren yerini bile ayırttırmıştı. İstanbul'a varıldığında avukatına en kısa zamanda boşanmalar için vekaletini verecekti. Cemal Bey duyduklarına inanamıyordu. Leyla'nın pazarlığının gerçek olabileceğini bir an bile düşünmemişti. Ama işte genç kadın biletini almış ciddi ciddi gidiyordu. Hem de hiç kırgınlık veya kızgınlık emaresi göstermeden. İtiraz edecek olduğunda Leyla'nın kararlılığı ile büsbütün şaşkını döndü. Karısı ona sözünde durup evlendiği için teşekkür ediyor ama şimdi sözünde durma sırasının kendinde olduğunu söylüyordu. Leyla'ya gitmemesi için ısrar etti ama o sırf sözünde durmak için evlenmiş bir adamla yaşamak istemiyordu. Cemal ne yapacağını şaşırmıştı. Gece sabaha kadar uyuyamadı. Yaşadıklarının kötü bir rüya olduğuna kendini inandırmaya çalıştı. Şımarıklığı, kader bilmezliği yüzünden iyi huylu, gururlu, akıllı ve güzel karısını kaybetmek üzereydi. O gün bürosuna gidemedi. Telefonla rahatsız olduğunu bildirdi ve akşama kadar Leyla'ya dil döktü. Kendisine bir şans tanımasını, önceki anlaşmaları gibi ona 2 ay deneme süresi vermesini rica etti, yalvardı, ayaklarına kapandı. Leyla sonunda inadını kırdı. 1 aylık deneme süresini lütfen kabul etti. Ama bu kez şartlar değişik olacaktı. Cemal Bey her koca gibi akşamları evine gelecek, yemeğini karısıyla yiyecek ve gezmeye karısıyla gidecekti. Kısacası 1 ay boyunca normal bir evli çift gibi yaşayacaklardı. 1 ayın sonunda bu hayat Cemal'i sıkıyorsa bunu açık açık söyleyecekti. Cemal her şartı kabule hazırdı. Elinden kaçırmak üzere olduğu nimetin farkına geç de olsa varmıştı. Karı koca 1 ay değil bir ömür boyu hiç ayrılmadan birlikte yaşayacaklar ve Leyla'nın kötü başlangıcına karşın her iki kız kardeşinden çok daha mutlu ve uyumlu bir evliliği olacaktı. Cemal ve Leyla Devrimel çiftinin ilk çocukları Nilüfer, 17 Eylül 1933'te İstanbul'da Alman Hastanesi'nde çok zor bir doğumla dünyaya geldi. Ecla ve Nusret Kuli'nin kızları Semra da yine aynı hastanede 6 ay önce doğmuştu. Bu arada Esma'nın oğlu Erdem'le Esat'ın kızı Reyya da 3 ve 1 yaşlarına basmışlardı. Kız kardeşler arasında tüm anlaşmazlıklar giderilmişti. Bayındırlı ailesi evlatları torunlarıyla huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başlamıştı. Hiç kimse bir yıl sonra başlarına toplanacak kara felaket bulutlarının farkında değildi henüz. Genç dinç Hasip Bey 66 yaşına kadar hayatında aspirin bile içmemiş, sağlıklı, spora düşkün bir avcıydı. Günde 3-4 kere duş almasıyla meşhurdu. Her taşındıkları evin banyosunda mutlaka bir duş sistemi kurduruyor, sabah, öğle, akşam tepeden tırnağa yıkanıyordu. Arada yürüyüş veya spor yapıp terlemişse ya da pis olduklarına vahmettiği kimselerle aynı yerde bulunmuşsa haydi bir duş daha. Aşırı titizliği ev halkına bir ömür kan kusturmuştu. İşte böyle bir insan, küçücük torunlarını ve bayındırlı özelliklerini taşıyan kıymetli kızı Leyla'nın ilk göz ağrısının lüferini severek günlerini geçirmekteyken bir gün idrarından kan geldiğini gördü. Bir sürü olayı göz ardı etmeye ve gizlemeye yeltendiyse de sonunda zamanın meşhur doktorlarından Behçet Sabit Erduran'a giderek katalizasyon yaptırdı. Pek ender rastlanan bir tıp hatası. Bu müdahale sırasında Hasip Bey'in mesanesi delinmişti. Hastanelerden, doktorlardan nefret eden Hasip Bey, tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından Nişantaşı'ndaki Osman Bey kliniğine yatırılarak ameliyat edildi. Sondalar, şişeler, tüpler, sargı bezleri o günlerin koşullarını günlerce bekledi Hasip Bey ve sondası nihayet çıkarıldı. Fakat ameliyat yerinin dikişlerinden idrar sızmaya devam ediyordu. Sızıntı günlerce sürdü. Pansumanlar aralıksız sürdürülecekti. Günde 3-5 kere yapılan duşlar kesinlikle yasaklanmıştı. Yaraların tamamen kapanması, kuruması ve sızmanın durması için 6 ay geçmesi gerekiyordu. Hasip Bey bunalımlar içerisindeydi. Onu bu hallere düşürdüğüne inandığı doktorları, hasta bakıcıları gümüş saplı bastonuyla kovalıyor, azarlıyor, kısırlar sallıyordu. Ameliyatını yapan Behçet Sabit Erduran'ı odasının kapısından bile baktırmıyordu. Karısı ve kızları çaresizlik içinde çırpınıyorlar, babalarını teskin etmeye çalışıyorlardı. Sonunda Hasip Bey'i evine çıkardılar. Zaten hastanede yapılabilen müdahaleler tükenmiş, artık sıra sabırla 6 ayın geçmesini beklemeye gelmişti. Bir Eylül günü sesini sonuna kadar açtığı gramofonda kocası eğlensin diye Fransız şansonları çalan Melek Hanım, Hasip Bey'den uzun süre ses çıkmayınca meraklanıp yatak odasına girdi. Ve kocasının alnının sağ tarafında bir kuşun yarasıyla koltukta dimdik otururken buldu. Tabancası sağ elinden yere düşmüştü. Kaşının yanından boynuna doğru bir ince kırmızı der akıyordu. Dizlerinin üzerinde bir mektup kağıdı duruyordu. Bu perişanlığı 6 ay tahammül edecek sabrım yok. İntihar ediyorum. Sayfa 36, bölüm başlığı aile. Ailem 1938'in Ağustos'unda Aslan Burcu'nun ve atalarının birçok özelliklerini taşıyarak doğduğunda tabancayla intihar eden dedesinin acısı aile içinde dinmeye yeni yüz tutmuştu. Ama hikayesi hala anlatılıyordu. Küçük kız bu çok gururlu, çok titiz, dik başlı, uzun boylu büyük babanın özelliklerini dinleyerek büyüyecek, ileri yaşlarında silahları olan tutkusunun ve deli cesaretinin belki de Hasip Bey ve Mustafa Naili Paşa'ya dair dinlediklerini öykünmesinden kaynaklandığını hiç bilemeyecekti. Hayatı boyunca akıl sınırlarını zorlayan bir korkusuzluğa sahip olacaktı. Oysa gözü pekliği, atılganlığı, cesareti, silahlara ve atlara olan düşkünlüğü ile huy olarak bir kızdan çok erkeğe andıran aileni, annesi İstanbul'daki ailesinden uzak, çok yalnız büyüdüğüne üzüldüğü Nilüfer'ine can yoldaşı olsun diye dünyaya getirmişti. Ailenin doğduğunda Nilüfer 7 yaşındaydı. İlkokula o yıl başlamıştı. Zaten 1938 yılı Nilüfer için ilklerle doluydu. O yıl doğduğundan beri içinde büyüdüğü Ankara garındaki bahçeli evlerinden bir apartman katına taşınıyor, okula başlıyor ve abla oluyordu. Annesi onu aylardır bu doğuma hazırlamıştı. Ama o yine de karnı patlayacakmış gibi şişen zavallı annesi için çok endişe ediyordu. Bir gün hem annesinin doktoru hem de aile dostları olan Halil Çıraylar'ın evine misafirliğe yolladılar Nilüfer'i. O gece Çıraylar'ın küçük kızı Ayşe ile aynı odada yattılar ve sabaha kadar doğum hakkında konuştular. Annesi için korkuyordu Nilüfer. Ayşe doktor kızı olmanın verdiği bilgiçlikle teselli etmeye çalıştı arkadaşını. Ama Nilüfer'i teskin edemedi. O gece Nilüfer her türlü şımarıklığı denedi. Piyanonun üzerinde uyumaya kalktı, bir türlü yatağına yatmadı, sürekli evine dönmek istedi.
Ayrım sonu.